Merhaba, ben Kübra Derin. Feminist Güzergah'ın bu bölümünde sivil toplum kuruluşlarına düzenleme getiren yasayı ve bunun kadın dernek ve vakıflarını nasıl etkileyebileceğini Mor Çatı'dan İlke Gökdemir'le konuştuk. Tam adı kitle imha silahlarının yayılmasını önlemesine ilişkin kanun teklifi olan yasa, sivil toplum kuruluşlarına kayyum atanması ve yönetimlerine el konulması gibi maddeleri de içeriyor. Türkiye'de sivil toplumla ilgili önemli düzenlemeler içeren bu torba yasa teklifi gündemde. Mor Çatı olarak sizin de geçen hafta sosyal medya üzerinden kampanyanız oldu. Bu yasanın neleri kapsadığından kısaca bahseder misiniz?
Ya şöyle oldu aslında biliyorsunuz kadınlardan önce bir ortak metin altında yüzlerce oldu sanırım 300'ü aşkındı imzalar diye hatırlıyorum. Sivil toplum örgütleri bir deklarasyon yayınladılar. Hani bunu böyle bu nasıl bir yasadır ve bu yasaya biz karşıyız olacak gibi değil gibi. Çok kabadan söylüyorum tabii ki metni ama herkes görmüştür. Devamında da tabii ki herkes kendi bulunduğu yerden ve kendi yaptığı çalışma özelinde bize ne olacak, yasa bize ne getiriyor diye bakmaya başladı. Ya şöyle oldu tabii ki, ya çok topyekün bir şey söylüyor yasa. Bir kere torba yasa. Yani çok sıklıkla gördüğümüz bir uygulama aslında. Bir torba yasa adı ne? Ve altında ama neler var ve o torbaya neler konmuş, neyle karşılaşacağız gibi bir durumu oluyor. Sıklıkla gördüğümüz bir şey. Böyle bir sürü yasa geçti, bir sürü şey değişti. Bu da şimdi sivil toplum örgütleri için bir şey söyledi. Epey varoluşlarına, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin topyekün olarak varoluşlarını tehdit eder, çalışmalarını tehdit eder bir yasa geliyor görülen o ki. Dolayısıyla kadın örgütlerinin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani çok keyfi uygulamalar diye söylüyoruz ama çok yani özellikle son 10 yılımıza, belki son 5-6 yıla özellikle baktığımızda bütün yaşanan gelişmeler sadece bir genel siyaset çerçevesinde değil, feministler, kadın örgütleri, kadın hareketi ve işte kadınların yaptığı bütün işlere dair gördüğümüz şeyde zaten sürekli tehdit altında olduğumuz, risk ya da şöyle hedef gösterildiğimiz, yani kadınlar, kadın örgütleri, feministler de son yıllarda son derece hedef gösterildiler. Şimdi böyle bir atmosferde dolayısıyla keyfi olacak bir sürü şey diye düşünüyoruz, böyle bekliyoruz. Yönetim kurulu lağvedilebilecek, yani herkes tüzel kişiliğe sahip değil. Bütün örgütler, bütün sivil toplum çalışması yapan yerler tüzel kişiliğe sahip değiller. Ama çok büyük çoğunluğu da tüzel kişiliğe sahip. Mor Çatı bir vakıf mesela, şey gelirken, yasa gelirken dernekler mi diye konuşuldu. Aslında bir kısmen de öyle, daha dernekler üzerinden söylendi. Fakat sonra yasanın çerçevesinin sadece derneklerle sınırlı olmadığı, zaten işte bir yerin yönetim kurulundasınız siz. Siz vakıfsınız ama çalıştığınız yer dernek. O dernekle ilgili bir soruşturma başlatıldığında siz o dernekle çalışan bir vakıf olarak ya da bir kişi olarak, tüzel kişilik olmadan da kişi olarak doğrudan o derneğin yaptığı iş dolayısıyla zan altında kalabiliyorsunuz. Aslında bu Avrupa Birliği ülkelerinde, işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin belirlediği örgütler, kişiler üzerinden nükleer silah yapımı, kimyasal silahlar vesaire gibi bir arka planı var yasanın. Buradaki silahlanmayı önlemek ve buraya finansman aktarılmasını önlemek üzerinden bir arka planı var. Fakat bizim ülkemizde birden yasanın kendisinde sivil toplum örgütlerinin tamamını kapsayan bir hal almış durumda. Konsey zaten çok tedirginlik verici dedi. Avrupa Birliği Konseyi'nden de ses geldi peşi sıra. Türkiye'deki örgütlerin ardından. Aşağı yukarı böyle şeyler geliyor. Yani sizi kapatabilme, bağış toplama, yardım kampanyası yapmanızı engelleme gibi İçişleri Bakanlığı mesela bu haklara sahip olabilecek herhangi bir soruşturma çerçevesinde size kayyum da atayabilecek. Yani çok güçlü dile gelen şey kayyum ataması demek. Sizin artık o örgütün yönetiminde hiçbir söz hakkınızın olmadığı anlamına geliyor tabii ki.
Aslında hani senin de biraz girdin bu ikinci soruda soracaktım. Bu yasa kadın sivil toplum kuruluşlarını direkt etkileyecek. Yani nasıl etkileyecek? Biraz bahsettin ama birazcık daha açabilir misin bunu?
Yani aslında biraz farazi bir örnek olacak ama hani bizden de yola çıkabilirim. Ve şiddet gören kadınlarla dayanışma yürüten pek çok başka kadın örgütünün de akıbeti böyle olabilir. Tabii ki biz bu bir varoluş gereği bizim gibi örgütler için ya da mücadele yürüten şiddet, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele yürüten ya da ne bileyim kadınların politikada yer alması için mücadele yürüten kadın örgütleri, işte ne bileyim yani kadın istihdamını artırmak için olabilir, kadınların işveren olması için olabilir. Yani bir dolu mücadele alanı var tabii ki. Bunların hiçbiri nasıl diyeyim, çok ayan beyan gerçekler. Türkiye'de kadın meselesiyle ilgili çok dert var, çok boşluk var, çok eşitsizlik var. Bu eşitsizlikler için bir şeyler söyleyen örgütleriz bizler. Mor Çatı'da ev içi şiddetle ilgili bir şeyler söylüyor. Biz sadece bir yardım kuruluşu değiliz. Mor Çatı politika yapar. Pek çok kadın örgütü gibi. Ben sivil toplum örgütü olmanın çok esaslı şeylerinden birisidir bu zaten. Sadece kadın örgütlerine has bir şey de değil. Yani hangi devlet dört dörtlük sonuç itibariyle? Dolayısıyla yaptığımız çalışma üzerinden var olan eksiklikleri söylemek zaten varoluş sebebimiz. Buna dair politika üretilmesini talep etmek, bunu talep etmek için de kendimizin politika üretmesi bir varoluş meselesi. Ve bu sadece bizim için değil, pek çok kadın örgütü için de böyle. Şimdi bu ne demek oluyor? Ağzınızdan çıkan her söz sizin için tehdit unsuru olabilir diyor aslında yasa. Hükümet de bunu söylemiş oluyor. Çünkü yasa teklifini getiren onlar. Yani çok güzel şeyler söylemediğimiz ortada. Yani ben de şöyle diyeceğim tabii ki. Yani çok güzel şeyler olsa da biz de söylemesek. Ama Türkiye'deki durum, biz kendi çalışmamızdan yola çıkarsak da, yapılan bir sürü başka çalışmaya bakıldığında da, devletin kendi istatistiklerine baktığımızda da, çok yetersiz sığınak sayılarından, yüksek kadına yönelik şiddet rakamlarından, çok yüksek sayılarda kadın cinayetlerinden söz edebiliriz. Bu kadar ayan beyan ortadayken bizlerin de neler yapılması gerektiğini işaret etmemizden daha doğal bir şey olamaz. Ama bu şu anda bizim için tehdit unsuru olmuş durumda. Biz eğer bunu yapamazsak, normal faaliyetimizi yürütemezsek, yani buna en başta politika yapmayı koyuyorum. Tabii ki Mor Çatı gibi örgütler kadın şiddet gören kadınlarla da dayanışıyor. Yani kolluktan mahkemesine bir sürü aşamada çok zor işleyen, çok zorlukları olan ve kadınların şiddetten uzaklaşmasını sağlayacak yeterli bir sistemi olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki bizim kadınlarla dayanışma yürütme, sadece biz değil, işte şiddet yani bir kadın sığınakları ve dayanışma merkezleri kurultayı var biliyorsunuz. Hani en ikinci adımda hatırlayabileceğimiz oradaki bütün kadın örgütleri var. Kendi bulundukları illerde, ilçelerde şiddet gören kadınlarla dayanışan. Yani bu örgütlerin keyfi şekilde kapatılmaları ya da çalışmalarını sürdürmelerinin çok zor hale gelmiş olması. Finansal ayağı bunun önemli bir şey. Bağışlar önemli şeyler. Fonlar da kendi politikanız doğrultusunda kullanıyorsanız eğer bunlar da önemli şeyler ve baştan ayağa yani bu gelecek yasa sivil toplum örgütlerinin dolayısıyla kadın örgütlerinin bütün bu ayaklarını çok zorlaştıran ya da işte belki gerçekten esastan kestirip atıp kapatabilecek seviyede en hafifiyle de yaptığı çalışmayı için mesela finansal kaynak bulmasında ya da yapacağı şeyi söylemesinde engel olacak şeyler getiriyor. Bu ister istemez şiddet. Yani bu mesela bazı yerellerde o bir tane kadın örgütü çok önemli olabiliyor. Yani kadınlar şiddet gördüğünde nereye gideceğini hiç bilemiyorsa, yönlendirme yapacak hiçbir şey yoksa, böyle örnekler biliyoruz biz. Yani sadece ilçeler, küçük yerler değil, böyle illerden de söz edebiliriz. Yani hani koskoca ilde işlemeyen bir sistemlerden bahsedebiliriz. Bu kadınların o şiddetle baş başa kalacağı anlamına geliyor.
Zaten hani ben de bakarken şunu fark etmiştim. O fonların desteklenmesi, işte Avrupa Birliği fonun ya da çeşitli fonlar alınıyor kadınların bu anlamda desteklenmesi için. Sanırım bunların da hani bankalar aracılığıyla yapılması, çeşitli denetimlere tabi tutulması aslında senin de söylediğin gibi o kadın örgütünün faaliyetinin aslında bir şekilde sekteye uğraması ve bu anlamda da kadınların da gidecek, değil mi? Yerinin bulamayacak belki, yerinin olmaması gibi bir sorun da ortaya çıkarıyor.
Yani evet, tabii ki kadınlarla dayanışmak için her zaman çok büyük paralara ihtiyacınız yok. Ama sosyal çalışmacı istihdam etmeniz, yani sizin de kendi örgütünüzde birilerinin olması gerekiyor bu işleri yapması için. Hani benim en basiti aklıma gelen, diyelim ki sosyal çalışmacı olması gerekiyor. Belki bir psikoloğunuzun olması gerekiyor. Telefonu açacak insana ihtiyacınız var bulunduğunuz ofisinizde, yerinizde, merkezinizde, artık nasıl bir çalışma yürütüyorsanız. Ya politika yapmak için her zaman o paralara ihtiyaç olmayabilir, ama kadınlarla çok sıcak, doğrudan dayanışma yürütmek için, yani şiddet gördüğünde nerelere gidebileceği bilgisini bile verebilmek için birisine ihtiyacınız var sonuç itibariyle. Ama bundan gayrı yapacağınız bir sürü iş için o finansal kaynaklar çok önemli şeyler. Söylenecek söz çok ve o sözlerin söylenmesi gerekiyor tabii ki.
Türkiye'de patriarkaya karşı mücadele de biraz bu sivil toplum kuruluşlarının ve bağımsız kadın örgütlerinin aracılığıyla sürdürülüyor ve bugüne kadar işte mevcut haklarda bu kurumların ve işte kadınların kazanımlarıyla elde ettiğimiz haklar ve bu yasa bu kurumların bağımsız mücadelesi ve kimliğine yönelik de bir engelleme çabası olarak duruyor sanki. Yıllardır hani özellikle son yıllarda artan işte kadınların haklarına dönük bir saldırı da söz konusu. Hep konuşuyoruz İstanbul Sözleşmesi'nin işte geri çekilmesiyle ilgili ya da 6.284'ün uygulanmaması üzerine. Aslında bu da son şey gibi. Yani sanki bu saldırılara dönük de bir parçası olarak değerlendirebilir miyiz bu yasayı da?
Yani yasanın sivil toplum için topyekün bir şey getirdiğini unutmadan, sonucunun kadın örgütleri için tabii ki eninde sonunda buraya varacağını ya da buraları çok zorlayacağını çok akılda tutmak gerekiyor. Yani bilgi mücadele için önemli bir şey. Yani mor çatı, dayanışma merkezi ve sığınağını finansman gerektiren işler bunlar mesela. Bunları tabii ki kadınlarla dayanışmak için yapıyor, ama çok öncelikli olarak kadınlarla karşılıklı o bilgi alışverişi için, bir sığınak veya dayanışma merkezi çalışması nasıl olmalı, bunu gösterebilmek için, bunu kendisinin de anlayabilmesi, geliştirebilmesi, iyileştirebilmesi, deneye yanıla yöntemler vesaireler, yani çok, tabii ki feminist esaslarla yürütülüyor. Bu da çok önemli. Yani feminist esaslarla yürüyen bir dayanışma merkezi ve sığınak çalışmasını gösterebilmek, ortaya koyabilmek, somutlayabilmek ve aynı zamanda sistemin nasıl çalıştığını da bunun üzerinden görüp onun politikasını yapabilmek ve biliyor musunuz kollukta bu iş şöyle şöyle şöyle oluyor. Yani polis hakları, kadınların haklarını bilmiyor ya da işte onlara bilgi vermiyor. İşte devlette ya da belediyelerde sığınak çalışması şu şekilde yürütülüyor ve bu sığınak çalışması kadınların şiddetten uzaklaşmasında destek olmuyor diyebilmek. Bunlar önemli şeyler. Bunları kadın örgütleri söylüyor. Bunları feminist örgütler söylüyor ya da feminist yöntemler kullanarak kadınlarla dayanışan örgütler söyleyebiliyorlar. Bunlar önemli şeyler. Bunlar söylenmediği zaman bu kendi sivil toplumun diğer ayakları içinde geçerli. Kim söyleyecek? Nasıl iyileştirilecek? Bir şeyler nasıl daha iyi olacak?
Hem bu yasa ile ilgili, yani geri çekilmesi için neler yapılabilir? Genel olarak Mor Çatı özelinde de sizin bu konuda bir yol haritanız var mı?
Yani hani tabii yasa ne getiriyor ve hani biz neler yapıyoruz ve neler olabilir yasa geçtikten sonra diye tabii ki düşünüyoruz. Bu işin bir tarafı. Orada yasa geçtiğinde ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz zaten. Yani tam olarak nasıl ilerleyecek, kimler nasıl karşılaşacak bu meseleyle, bizler nasıl karşılaşacağız biraz göreceğiz. Tabii ki önden düşünüyoruz. Bu da bir mücadele. Orada da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yapabileceğimize bakacağız, direneceğiz, dayanışacağız. Onun ötesinde de tabii ki yani Mor Çatı kendisi de bir şeyler yazdı, söyledi ama başka kadın örgütleriyle birlikte düşünmek gerekir bunu. Mor Çatı'yı tabii ki tek başına değil. Türkiye'deki kadın hareketini bir arada düşünmek gerekir. Türkiye'deki feminist örgütleri bir arada düşünmek gerekir. Yani buna karşı dayanışmamız gerekecekse, mücadele etmemiz gerekecekse bunlarla, bu örgütlerle hep birlikte, kadınlarla hep birlikte yapıyor olacağız. Hakeza Türkiye'deki sivil toplum örgütleri dediğimiz şey, yani bunlar tabii ki çok kendi başına ayrıca üzerine düşünülecek, çok söz söylenebilecek şeyler. Sivil alan nedir, sivil toplum nedir, sivil toplum örgütü nedir, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin davranışları, kendi ilişkileri, Türkiye'deki sivil toplum nasıl bir şeydir falan filan. Yani aslında yasayı, yasanın getireceklerini bunlarla ortaklı düşünmek gerekir. Ki mücadele yöntemini de birlikte düşünebilelim. Bence orada yani örgütlerin hepsinin birbiriyle dayanışması da bir yandan olacaktır. Olması gerekir diye de düşünüyorum. Ama yani bizim kendi durduğumuz yerden çok birincil olarak tabii ki kadınlarla, diğer başka kadın örgütleriyle, dayanışmayla mücadele edeceğiz. Şimdilik böyle bir, çok hızlı oldu tabii ki. Yasa böyle bir duyumu vardı, birileri biliyordu, bilmiyordu, acaba mılar falan derken çok hızlı gelmiş oldu yasa. O hızla da tamamı geçecek gibi gözüküyor ama yani her zaman bir mücadele aralığımız var. Orada elimizden geleni yapacağız. Pandemi çok zorlayıcı oluyor böyle şeylerde tabii ki. Kitlesel olarak sokakta olabilmek, yani kadınlarla sokakta olabilmek önemli bir şey. Dayanışma ve mücadele açısından bunu zorlaştıran tarafları var muhakkak. En kullandığımız şey ne? Sosyal medya, yani Twitter üzerinden özellikle Türkiye'deki mesela, bu da bir tarafı. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin ekseriyetle kullandığı bir alan orası. Kadın örgütleri ya da kadın mücadelesi de öyle. Bu tek başına oradan olabilecek bir şey değil ama güçlü bir şey tabii ki. Yani meclis ayağında da açıkçası kadınların elinden geleni yaptığını da biliyorum. Olabildiğince mücadele edeceğiz ya da yasa geçecekse de yasa geçtikten sonra da çok iş var demek oluyor bu. Orada da dayanışarak mücadeleye devam edeceğiz.
Çok da güzel söyledin. Bizim hep mücadele edecek, özellikle kadınların, belki hani toplumsal sivil toplumları tamamı için, örgütleri tamamı için söyleyebiliriz ama kadınlar için sürekli mücadele etmemizi gerektirecek. Maalesef Türkiye'de önümüze bir başka bir mesele çıkıyor.
Evet, tabii. Zaten hep oldukça zorlu mücadeleler içerisindeyiz. Buna da böyle devam edeceğiz.
Artık daha güzel, daha eşit olabildiğimiz, daha tüm bunları konuşmayacağımız kadar iyi ve güzel günlerde, belki hani bu mücadelenin belki bir yönüyle bu kadar zorlayıcı olmadığı zamanlarda daha keyifli şeyler olur diye düşünüyorum.
Umarım, evet. İnancımız var tabii ki her zaman.
Programımızın sonuna geldik. İlke Gökdemir'e teşekkür ederiz. Bir sonraki programda da görüşmek dileğiyle. Thank you.